Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 23. ayrım. "Efendim, efendim!" diye seslendi subaylardan biri. Sean hemen arazi telefonunun kulaklığına doğru ilerledi. "Albay Katniss'i sonunda bulabildik." Sean telefonu onun elinden kaptı. "Douglas!" diye bağırdı, hemen. Ses bozuktu. Fısırtılar, hışırtılar, parazitler vardı. Douglas Katniss'in sesi sanki okyanusun karşı tarafından geliyordu. "Alo efendim, toplar şimdi geldi." "Tanrı'ya şükür!" diye homurdandı Sean. "Onları kurdum." Katniss harita referanslarını verdi. "Hunlara ateş yağdırmaya başladılar. Hunların da benzini bitmiş gibi görünüyor. Şafakta saldırıya geçiyorum." "Douglas, dikkatli ol. Arkanda yedek kuvvet yok. Sana öğleden önce destek olamam." "Tamam, anlıyorum ama bir tokat atmadan yeniden gruplanmalarına seyirci kalamayız." "Elbette," diye onayladı Sean. "Bana sürekli haber ver. Bu arada ben 4 batarya daha yolluyorum. İkinci alaydan da asker geliyor. Yine de öğleden önce senin oraya varamazlar." "Sağ olun efendim. İşimize yarayacaklar." "Haydi işine dostum." Sean kulaklığı uzatırken haritada renkli toplu iğnelerin yer değiştirmesini seyrediyordu. Birden kendi özel sorununun çözüm biçimi aklında bir ışık gibi yandı. Geri, ikiz kardeşini düşünürken yine her zamanki acıma suçluluk karışımını hissetti. Garrick Courtney, Sean'in sakat bıraktığı erkek kardeşi. Çok uzun yıllar önce olduğu halde o korkunç günün her ayrıntısı Sean'in zihninde sanki o sabah yer almış kadar canlıydı. İkisi yeni yetme yaşlarındaydılar. Babalarının silah odasından aşırdıkları tüfeği çekişerek tartışıyorlardı. Bir yandan Zululand tepelerinin altın otları arasında yürümekteydiler. "Hayvanı önce ben gördüm," diye itiraf etti Gary. "İzini dün buldukları bir geyiği avlamaya gidiyorlardı." "Tüfeği de ben düşündüm," diye karşı çıktı Sean. Silahı daha sıkı kavradı. "Ateş etmek bana düşer." Tabii Sean'in dediği oldu. Hep böyle olurdu. Av köpekleri Tinker'ı alıp geyiğin daldığı çalılığı çevirme işi geriye kaldı. Sean elinde silahla hazır bekliyordu. Tepenin dibinden Gary'nin sesi ve Tinker'ın heyecanlı havlamaları duyuldu. Hayvan geyiğin kokusunu almıştı. Bunu otlardaki dalgalanma izledi. Sarı saplar aralandı, geyik dışarı fırladı. Dosdoğru tepeye, Sean'in uzanmış yatmakta olduğu yere atıldı. Güneş ışığında pek kocaman görünüyordu. Korkusundan yelesi dikilmiş, kafasını kaldırınca koca boynuzları, kalın boynu ortaya çıkmıştı. Omuz yüksekliği 1 metreden fazla, ağırlığı hemen hemen 100 kilo kadardı. Göğsünde, butlarında tüyleri desenliydi. Harikulade bir yaratıktı, hızlı ve tehlikeli. O boynuzlar bıçak gibi sivriydi. İnsanın karnını deşer, damarını keserdi. Dosdoğru da Sean'in üzerine geliyordu. Sean ateş etti. O kadar yakındı ki kurşun hayvanın göğsüne girip ciğerini ve kalbini parçaladı. Hayvan bağırıp yıkıldı. Ayaklarıyla tekmeler savuruyor, keskin tırnaklarıyla taşlık toprağı tepiştiriyor, bir yandan tepeden aşağıya kayıyordu. "Vurdum onu!" diye fırladı Sean saklandığı yerden. "İki atışta vurdum geri, vurdum onu!" Aşağıdan geri ile köpek soluk soluğa tırmanmaktaydılar. Ölü hayvanın yanına daha çabuk varma yarışıydı bu. Sean'in elinde tüfek hala doluydu. Emniyeti de açıktı. Koşarken oynak bir taş yerinden kaydı. Sean düştü, silah elinden fırladı. Sean'in omzu yere çarparken çiftenin ikinci namlusu ateş etti. Sean doğrulduğunda Gary ölü geyiğin yanına oturmuş, acılar içinde kıvranmaktaydı. Kurşun bacağına dosdoğru karşıdan girmişti. Tam dizinin altına saplanmıştı. Eti kırmızı kurdeleler gibi parça parçaydı. Kemiği görünüyor, güneş altında fıskiye gibi kanlar fışkırıyordu. Zavallı geri diye düşündü Sean. Şimdi yapayalnız, tek bacaklı, ihtiyar bir sakar. Sean'in gebe bıraktığı ve Gary'nin de Michael doğmadan evlendiği kadın, sonunda içindeki nefret ve düşmanlığın etkisiyle deli olmuş, kendi yaktığı evde can vermişti. Şimdi Michael da gitmişti. Gary'nin hiçbir şeyi kalmamıştı, bir tek kitapları ve yazıları dışında. Bu pırıl pırıl zeki kızla doğmamış bebeği ona yollayacağım. Bu çözüm Sean'in içine büyük bir rahatlama duygusu getirmişti. Sonunda ona yaptıklarımı ödeyecek, kendimi bağışlatacak bir şey yapmış olacağım. Kendi torunumu yollayacağım ona. Çok sevdiğim, benimsemek istediğim torunumu ona tazminat olarak yollayacağım. Haritaya arkasını döndü. Toparlayarak kızın beklemekte olduğu yere ilerledi. Kız, onu karşılamak üzere ayağa kalktı, sessizce durdu. Ellerini sakin bir tavırla önüne kavuşturmuştu. Sino'nun kara gözlerinde reddedilme korkularını ve kaygılarını okudu. Yargıyı beklerken alt dudağı da titriyordu. Sin kapıyı arkasından kapadı. Ona yürüdü. Ellerini kendi koca pençeleri içine aldı, eğilip onu yavaşça öptü. Sakalları kızın yumuşacık tenine battı ama kız rahatlayarak hıçkırdı. Ona sarıldı. ''Özür dilerim yavrum'' dedi Sin. ''Beni birden çok şaşırttın. Bu fikre alışmak zorundayım.'' Onu yumuşak hareketlerle kucaklıyordu. Gebelik durumu Sin'in bir türlü tam anlayamadığı, ürktüğü bir durumdu. Sonra tekrar koltuğuna yerleşti. ''Afrika'ya gidebilir miyim?'' Senten gülümsüyordu. Gözlerinin uçlarında yaşlar parıldıyor ama o yine de gülümsüyordu. ''Evet, elbette. Artık orası senin evin. Benim gözümde sen Michael'ın karısısın. Afrika'ya aitsin.'' ''Sevindim.'' dedi Senten alçak sesle. Ama duyduğu duygu yalnızca sevinç değildi. Kocaman bir güvenlik ve korunma duygusuydu. Bu adamın o korkunç gücü artık onu bir kalkan gibi sarmış bulunuyordu. ''Sen Michael'ın karısısın.'' demişti ona. Kendi inandığı şeyi onaylamıştı o da. Onun desteklemesi nedense bu düşünceyi gerçek gibi gösteriyordu. ''Bak şöyle yapacağım. Alman U-botları çok dert açıyor. En güvenlisi seni Manş kıyılarından kalkacak Kızıl Haç hastane gemilerinden biriyle yollamak.'' ''Anla.'' diyecek oldu Senten hemen. ''Elbette, o da seninle gitmeli. Onu da ayarlarım. İkiniz de hasta bakıcılık görevlerine gönüllü yazılırsınız. Korkarım, yolculuk boyunca çalışmanız gerekecek.'' Senten hevesle başını salladı. Michael'ın babası, ''Benim kardeşim Gary Courtney'' diye söze başladı. Sin, ''Evet, evet, Michael bana onu iyice anlattı. Büyük bir kahraman. Zulu'lara karşı bir savaşta gösterdiği cesaret ve kahramanlıklardan ötürü, İngiltere'nin Kraliçe Victoria madalyasını kazanmış diye onun sözünü kesti Senten. Çok heyecanlıydı. Ayrıca tarih kitapları yazan bir bilginmiş.'' Sin, zavallı Gary'nin böyle tarif edilmesi karşısında gözlerini kırpıştırdı. Ama tabii söylenenler aslında gerçekti. Başını evet anlamında salladı. Aynı zamanda çok iyi yürekli, yumuşak huylu bir insandır. Eşini kaybetti. Şimdi de tek oğlunu kaybetti. Aralarında hemen hemen telepatik bir anlaşma vardı. Senten gerçeği bildiği halde şu andan başlayarak Michael'dan her zaman Gary Courtney'nin oğlu diye söz edilecekti. Michael onun tüm dünyasıydı. Büyük bir kayıp duygusu içinde olduğunu biliyoruz. Çünkü sen ve ben de aynı duyguları paylaşıyoruz. Senten'in gözlerinde akmayan yaşlar parıldadı. Başını sallarken alt dudağını ısırdı. Ona telgraf çekeceğim. Gemi yanaştığında Cape Town'da sizi karşılamak üzere hazır olacak. Seni iyi karşılayacağından emin olabilirsin. İkinizi de, Michael'ın bebeğini de. Michael'ın oğlu. Senten bunu çok kesin bir sesle söyledikten sonra kararsızlıkla devam etti. Ama sizi de göreceğim ara sıra değil mi generalim? Sık sık diye güvence verdi ona Sin. Eğilip onun elini yavaşça okşadı. Herhalde beni istediğinden fazla görmek zorunda kalacaksın. Bundan sonra her şey çok büyük bir hızla olup bitti. Sin Courtney'nin her işinin öyle olduğunu yakında öğrenecekti zaten. Manastırda ancak 5 gün daha kaldılar. O süre içinde Morom'daki Alman saldırısı durdurulmuştu. Hatlara takviye yollanmış, sağlamlaştırılmıştı. Sin Courtney her gün birkaç saatini Senten'e ayırabiliyordu. Akşamları yemeklerini birlikte yiyorlar, general onun Afrika ile ilgili sonu gelmez sorularını cevaplıyordu. Toprağı, insanları, hayvanları, Courtney ailesini, ailenin üyelerini, hepsini sabırla bir bir anlatmaktaydı. Çoğunlukla İngilizce konuşuyorlardı ama bulamadığı bir kelime olduğu zaman Senten hemen Fransızcaya dönüyordu. Yemeğin sonunda Senten onun prosunu hazırlıyor, yakıyordu. Sonra konyağını dolduruyor, yanı başına oturuyor. Anna, onu almaya gelinceye kadar ya da Sin harekat odasına çağrılıncaya kadar konuşmaya devam ediyordu. Giderken yaklaşıp yüzünü ona doğru çocuksu bir masumiyetle öpülmek üzere kaldırıyordu. Sin giderek ayrılık gününün yaklaşmasını hiç istemediğini fark etmekteydi. John Pierce, hemşire üniformalarını Senten ve Anna'ya getirdi. Mavimsi gri elbise üzerine beyaz önlük, beyaz başlık ve tül giyiliyordu. Santa'nın Anna bu giysileri düzelttiler. İğneleriyle bu torba gibi şekilsiz kıyafetlere bir Fransız havası verdiler. Derken gitme vakti geldi. Sangen onların azıcık eşyasını Rolls'a yükledi. Sin Courtney ayrılışın aksiliği ve suratsızlığıyla kapıya çıktı. Ona iyi bak diye emir verdi Anna'ya. Anna ona bu gereksiz öğütten gücenmiş gibi ters ters baktı. Senten, döndüğünüzde rıhtımda sizi karşılıyor olacağım diye söz verdi. Kurmayların önünde, onu öpmek üzere, parmak uçlarına kalktığında, Sin utanç ve zevkle kaşlarını çattı. Rolls'un uzaklaşmasına, kızın arka pencereden el sallamasına baktı sonra, kendini toplayıp adamlarına döndü. Baylar, ne duruyorsunuz öyle? Burada savaş yapıyoruz. Pazar pikniğinde değiliz. Kızın yokluğunu daha şimdiden hissettiği için kendi kendine kızarak dönüp öfkeyle manastıra daldı. Protea Castle, Union Castle, deniz yollarına ait bir posta gemisiydi. Aslında hızlı giden, üç bacalı bir yolcu gemisiydi. Cape'den Southampton'a seferler yaparken savaş nedeniyle hastane gemisi haline getirilmiş, bordası ve bacaları kızılaç işaretleriyle boyanmıştı. Kalenin iç limanında demirliydi. Yolcularını güney seyahatine çıkarmaya hazırdı. Bu seferki yolcular da her zamanki savaş öncesi zenginlerinden çok farklıydı. Rıhtımdaki demir yolunda 5 vagon duruyordu. Bu vagonlardan indirilen acıklı ve sefil bir insan kafilesi gemiye bindirilmekteydi. Savaş alanının gerçek kurbanıydılar bunlar. Sağlık kurulu bunları öylesine sakat bulmuştu ki, acele onarılıp her askere, aç İngiliz kuvvetlerine takviye olarak bile kullanamıyorlardı. Güney yolculuğunda bunlardan 1200 tane olacaktı. Sonra Protea Castle yeniden boyanacak, savaş gemisi olarak Avrupa'ya genç ve hevesli askerler getirecekti. Fransa'nın kuzey siperlerinde cehennemle yüz yüze gelsinler diye. Senten, Rolls'un yanında durup gemiye binen zavallılara baktı. Kolu bacağı kesilmiş olanlar vardı. İçlerinden şanslı olanlarınki diz ya da dirseğin altından kesilmişti. Merdivenlerde koltuk değneklerine dayanarak sekiyorlar ya da ceketlerinin kolu omuzlarına iğnelenmişse sağlam adımlarla çıkıyorlardı. Körler vardı. Onları arkadaşları yürütüyordu. Omurgasından yara alanlar sedyelerdeydi. Burnunun veya boğazının derisi yanmış gaz kurbanları, ikide bir tikleri tutan bomba şoku kurbanları, pembe, parlak yaraları gözüken ateş kurbanları vardı. Kimi yanık derilerini germemek için iki büklüm yürüyordu. ''Bize yardım et güzelim.'' Görevlilerden biri Senten'in üniformasını fark etmişti. Senten kendini toparladı, hemen Zulu şoföre döndü. ''Bayan Mibajane'yi bulacağım.'' ''Evet, Mibajane.'' diyerek sırıttı adam mutlu mutlu. Kızın bu adı doğru söylemesi onu sevindirmişti. ''Ona mesajını veririm. Sağlıkla gidin bayan.'' Senten onunla el sıkıştı, sonra çantasını onun elinden aldı. Peşinde Anna'yla yeni görevlerine doğru acele acele uzaklaştılar. Yükleme gece de devam etti. Ancak sabaha karşı bu iş bittikten sonra kendilerine verilen kameraya bakmaya vakit buldular. Başhekim ciddi suratlı bir binbaşıydı. Ona haberin çok yükseklerden fısıldanmış olduğu da belliydi. Senten binbaşının kamerasına başvurduğunda adam, ''Nerelerdeydiniz?'' diye sordu. ''Sizi dün öğleden beri bekliyorum. 2 saate kadar yola çıkıyoruz.'' ''Ben dün öğleden beri burada, C güvertesinde Doktor Solomon'a yardım ediyorum.'' ''Bana başvurmanız gerekirdi.'' dedi adam soğuk bir sesle. ''Gemide canınız istediği gibi gezinemezsiniz. Generale karşı sorumluluğum var.'' Kendini tutup sustu. Başka taraftan aldı. ''Hem zaten C güvertesi erlerindir.'' Pardon, Senten'in İngilizcesi gerçi konuştukça epey gelişmişti ama bazen anlayamadığı terimler de oluyordu. Erlerin yeridir, subayların değil. Bundan böyle siz yalnız subayların bölümünde çalışacaksınız. Alt güverteler size yasak, yasak diye tekrarladı yavaşça. Gerizekalı bir çocukla konuşuyordu sanki. İyice anladınız mı söylediklerimi? Senten yorgundu. Hem bu tür muameleye de alışkın değildi. ''Aşağıdaki o adamların da acısı subaylarınki kadar.'' dedi öfkeyle. ''Tıpkı subaylar gibi onlar da kan kaybediyor ve ölüyor.'' Binbaşı gözlerini kırpıştırdı. Koltuğunda arkasına yaslandı. Bu şımarık Fransız kızının yaşında bir kızı vardı onun da. Ama asla böyle cevap vermeye cesaret edemezdi. Sizinle epey uğraşmak gerekeceğini görüyorum küçük hanım dedi karanlık bir ifadeyle. Gemiye bayanları alma fikri zaten hoşuma gitmemişti. Başımıza dert açılacağını biliyordum. Şimdi beni iyi dinleyin. Benim kameramın tam karşısındaki kameraya yerleşeceksiniz. Açık duran kapının karşısını parmağıyla gösterdi. Doktor Stewart'ın emrinde çalışacak, onun talimatına uyacaksınız. Subaylar yemekhanesinde yemek yiyeceksiniz ve aşağı güverteler size yasak olacak. Her zaman kendinize, size yakışır biçimde yönetmenizi bekliyorum. Gözümün her an üstünüzde olduğunu da lütfen unutmayın. Bu tatsız tanışmadan sonra, Anna ile ikisine ayrılan kamera hoş bir sürpriz oldu. Senten bu işte de General Sean Courtney'nin parmağını hissetti. Savaştan önce 200 İngiliz altınına gidecek bir suite ayrılmıştı onlara. Ranza yerine iki ayrı yatak vardı. Kanepeli, koltuklu bir küçük salonu, yazı masası, kendi özel duş ve tuvaleti hep zevkle, sonbahar renklerinde döşenmişti. Senten yatağın üzerinde zıpladı, kendini yastıklara sevinçle atıp içini çekti. Anna, soyunamayacak kadar yorgunum. Çabucak geceliğini giy diye emir verdi Anna. Dişlerini fırçalamayı da unutayım deme. Alarm kampanalarıyla uyandılar. Koridorda ıslıklar ötüyor, kameranın kapısı güm güm vuruluyordu. Gemi yola çıkmıştı. Motorların sesi, dalgaların sallaması onu gösteriyordu. İlk panik geçtikten sonra kamarottan bunun bir alarm tatbikatı olduğunu öğrendiler. Kocaman can yeleklerini hemen kuşanıp kayışlarını bağladılar. Üst güverteye, filikaların yanlarında gösterilen mevkilere toplandılar. Gemi, limanın mendireğinden yeni çıkmış, manşa açılmak üzereydi. Gri, sisli bir sabahtı. Rüzgar kulaklarına çarpıp duruyordu. Rahat emri verildiğinde, gerçekten genel bir rahatlama oldu. Kahvaltı birinci sınıf yemek salonundaydı. Burası yürüyebilen yaralılar için subaylar yemekhanesi haline getirilmişti. Senten'in salona girmesi, hafiften bir heyecan dalgasının dolaşmasına neden oldu. Gemide güzel bir kızın bulunduğunu, o zamana kadar subayların pek azı fark etmişti. Sevinçlerini saklamak hepsine zor geldi. Ona yakın yer kapmak için bir hareket belirdiyse de, birinci subay, kaptanın hala köprüde olmasından yararlanarak rütbesinin ağırlığını koydu. Senten kendini onun sağında oturmuş buldu. Masada bir düzine kadar dikkatli ve nazik genç adam vardı. Anna, Senten'in tam karşısındaydı. Koruyucu buldoklar gibi aksiydi. Gemi subaylarının hepsi İngiliz'di ama yaralılar sömürgelerin gençleriydi. Protea Castle Ümit Burnu'ndan dolaşıp doğuya gidecekti. Senten'in çevresindekiler arasında bir Avustralyalı yüzbaşı vardı. Tek elini kaybetmişti. İki de Yeni Zelandalı vardı. Bir tanesinin tek gözüne siyah bant takılmıştı ama öteki de o tahta koltuk değneğiyle arkadaşı kadar korsana benziyordu. Jonathan Ballantyne adında genç bir Rodezyalı vardı. Som'da MC madalyası kazanmış ama onun bedelini karına makinalı kurşunları girince ödemişti. Diğer gençler de anatomilerinden şu ya da bu parçayı kaybetmiş kişilerdi. Ona büfeden yiyecek taşıyıp durdular. Yo, hayır, ben sizin o şatafatlı İngiliz kahvaltılarınızın hepsini yiyemem. Beni şişmanlatacak, çirkinleştireceksiniz. Onlar buna imkan olmadığını söyleyince memnun olup kasıldı. Savaş, Senten'in 14 yaşından bu yana sürüyordu. Çevrede pek fazla genç kalmadığından, hayranlar arasında bulunmanın zevkini pek de tatmış sayılmazdı. Başhekimin kaptan masasından kendisine kaşlarını çatmakta olduğunu gördü. Biraz hoşça vakit geçirmek, biraz da onu kızdırmak için çevresindeki gençlerle şakalaşmaya koyuldu. Michael'a pek sadakat göstermediğini düşünüp hafif bir suçluluk hissettiyse de kendini kolayca avuttu. Benim görevim bu. Onlar benim hastalarım. Bir hemşire hastalarına her zaman iyi davranmalı. Onlarla birlikte gülümsedi, onlarla birlikte güldü. Onun dikkatini çekmeye acınacak kadar hevesliydiler. Ona küçük hizmetlerde bulunmaya, sorduğu soruları cevaplamaya can atıyorlardı. (23. ayrımın sonu. Sayfa 169. Devamı 24. ayrımda.